17. ayrım 5. Ünite, hukuki ilişkiler ve haklar 119 şerh verilmesi şartı aranarak bu tür hakların sadece işlemin tarafına değil, üçüncü kişilere de ileri sürülebilmesi imkanı getirilmiştir. Örneğin, ön alım hakkı TMKM 732, geri alım hakkı TMKM 736, şerh verilebilecek haklar, tapu kütüğünün güvenliğini ve aleniyetini korumak amacıyla sınırlı olarak kanunda açıkça düzenlenmiştir. Öğretideki hakim görüş, bu tür tapuya şerh verilmesiyle kuvvetlendirilmiş alacak haklarının aynı hak niteliği kazanmadığı yönündedir. Zira tapuya şerh sadece şerh edilen alacak hakkının, kişisel hakkın, taşınmazın sonraki maliklerine ve o taşınmazda şerhten sonra hak kazanan kişilere karşı ileri sürülmesi imkanı dışında bir imkan sağlamaz. Nisbi haklar, daha çok borç ilişkilerinden meydana gelir. Nisbi haklar alacaklıya, hak sahibine, karşısındaki kişiden, borçludan, belirli bir davranışta bulunmasını, bir şey vermesini, bir şey yapmasını veya bir şey yapmamasını, bir şey yapmaktan kaçınmasını, istemek yetkisini verirler. Alacak hakları kendi içinde alelade alacak haklan ve güçlendirilmiş, etkisi kuvvetlendirilmiş, alacak haklan olarak ikiye ayrılır. Mebkat mutlak haklarla nisbi haklar arasındaki farklar mutlak haklarla nisbi haklar arasındaki farklar şu şekilde sıralanabilir. 1. 2. 3. 4. Mutlak haklar herkese karşı ileri sürülebilirken, mülkiyet hakkı gibi nisbi haklar belirli bir kişiye yahut kişilere karşı yöneltilebilmektedir. Alacak hakkı gibi mutlak haklarda, hak sahibinin bu hakkına diğer bütün kişiler saygı göstermek zorundadır. Mutlak haklar karşısında üçüncü kişiler pasif bir görev üstlenirler. Zira mutlak hakları herkesin ihlal edebilmesi ihtimal dahilindedir. Nisbi haklarda ise hak sahibinin karşısındaki kişi, bazen pasif olsa da genellikle aktif bir görevi yerine getirmekle yükümlü bulunmaktadır. Bir şey yapmak, vermek ya da yapmamak gibi nisbi haklardaki görevin üçüncü kişilerce ihlal edilmesi mümkün değildir. Bir satım sözleşmesinde satıcı alıcıya malı teslim etmek, alıcı da malın bedelini, semini ödemek yükümü altına girer. Bu ilişkide her iki tarafında bir nisbi hakkı bulunmaktadır. Bir taraf malın teslimini, diğer tarafta malın bedelini karşı taraftan isteme hakkını bu şekilde haiz olur. Mal teslim edilmeden bir üçüncü şahıs mala, satanın elindeyken zarar verecek olursa, üçüncü kişiden zararın tazminini ancak malı henüz teslim etmemiş olan satıcı isteyebilir. Çünkü malın mülkiyeti, mutlak hak, hala kendisine aittir. Oysa nisbi hak olarak malın teslimini isteyebilecek alıcının, mala satıcının elindeyken zarar veren üçüncü şahsa karşı böyle bir tazminat talep hakkı bulunmamaktadır. Mutlak haklarla nisbi haklar arasındaki bir başka fark sayılarında ortaya çıkar. Mutlak haklar belli sayıdadır. Kanunda öngörülen mutlak haklar dışında yeni mutlak haklar yaratılması mümkün değildir. Mutlak haklar, maddi mallar üzerindeki mutlak haklar, aynı haklar, maddi olmayan mallar üzerindeki haklar ve kişilik haklarıdır. Nisbi haklarda ise aile hukukunda öngörülmüş bulunan sınırlı sayıdaki nisbi haklar haricinde nisbi haklar çok çeşitlilik göstermektedir. Sözleşme özgürlüğü ilkesi çerçevesinde borç ilişkilerinden doğan nisbi haklar bu şekildedir. Mutlak haklar bir mal ya da kişi üzerinde doğrudan doğruya sahip olunan iktidar hakları iken, nisbi hakların konusunu bir edimin yerine getirilmesi, bir şeyin verilmesi, yapılması ya da yapılmaması yönündeki talepler teşkil eder. Kanunda öngörülen mutlak haklar dışında yeni mutlak haklar yaratılması mümkün değildir. Mutlak haklar, maddi mallar üzerindeki mutlak haklar, aynı haklar, maddi olmayan mallar üzerindeki haklar ve kişilik haklarıdır. 120 hukukun temel kavramları sıra mal varlığı, kişilerin para ile ölçülebilir nitelikte olan, paraya çevrilebilen, kural olarak başkalarına devredilebilen ve miras yoluyla intikal eden hak ve borçlarının bütünüdür. Mutlak haklar ve nisbi haklar arasındaki farklar nelerdir? Kısaca belirtiniz. konularına göre özel haklar, özel haklar korudukları menfaatin maddi ya da manevi oluşuna göre mal varlığı, mamelek hakları ve kişilik hakları şeklinde ayrılırlar. Mal varlığı, mamelek hakları. Mal varlığı, mamelek, bir kişinin sahip olduğu şeylerin bütünüdür. Mal varlığı hakları, kişilerin maddi menfaatlerini koruyan haklardır. Hukuki açıdan da mal varlığı hakları, kişilerin para ile ölçülebilir nitelikte olan, paraya çevrilebilen, kural olarak başkalarına devredilebilen ve miras yoluyla intikal eden hak ve borçlarının bütününü ifade eder. Görüldüğü üzere mal varlığı hakları aktif ve pasif kısımdan oluşur. Aktif kısma kişinin para ile ifade edilebilen tüm hakları girerken, pasif kısım kişinin borçlarından oluşur. Taşınır ve taşınmaz eşyalar üzerindeki haklar, örneğin mülkiyet hakkı, sınırlı ayna haklar, fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar, örneğin telif hakkı, nisbi haklar, örneğin maddi alacak hakkı, maddi değeri olan yenilik doğuran haklar mal varlığı hakları arasındadır. Mal varlığı haklarından ölçülebilen, tartılabilen ve sayılabilen, başka bir ifade ile bir diğerinin yerine ikame edilebilen haklara maddi mal varlığı hakları, buna karşı fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklara da manevi mal varlığı hakları denilmektedir. Kişilik, kişi varlığı, hakları kişilerin, değerleri para ile ölçülemeyen, paraya çevrilemeyen, başkalarına devredilemeyen ve miras yoluyla da intikali mümkün olmayan, sahibi için sadece manevi bir değer ifade eden haklarına kişilik, kişi varlığı, şahsiyet hakları denilmektedir. Bu haklar kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar olup kişinin ölümü ile sona ererler. Kişilik hakları arasında kişinin adı, vücut tamlığı, şeref ve haysiyeti, resmi üzerindeki hakları, özgürlüklerine karşı saldırıda bulunmaktan kaçınmalarını herkesten isteme hakkı sayılabilir. Gerçek kişiler gibi tüzel kişiler de nitelikleriyle bağdaştığı ölçüde kişilik haklarına sahiptirler. Kullanılmalarına göre özel haklar kullanma yetkisi bakımından, hak sahibine bağlılıklarına göre özel haklar, devredilebilen haklar ve devredilemeyen haklar şeklinde ikiye ayrılır. Devredilebilen haklar, devredilebilen haklar, sağlar arası bir hukuki işlemle başkalarına devredilebilen, miras yolu ile de intikal eden haklardır. Özel hakların büyük bir kısmı devredilen haklar kategorisindedir. Mülkiyet hakkı, telif hakkı, kira hakkı, alacak hakkı gibi bu tür haklar temsilci aracılığıyla da kullanılabilir. Ancak mal varlığı haklarından bazıları başkalarına devredilemeyecekleri gibi miras yoluyla da intikal etmezler. Örneğin intifa hakkı, oturma hakkı, bir nisbi hak olan nafaka hakkı, devredilemeyen haklar, devredilemeyen haklar, sağlar arası bir hukuki işlemle başkalarına devredilemeyen, miras yolu ile de intikal etmeyen haklardır. Kişiye bağlı haklar, kişi ile halk arasındaki sıkı ilişki nedeniyle sadece hak sahibi kişi tarafından kullanılabilen 5. ünite hukuki ilişkiler ve haklar 121 haklardır. Bu haklar başkalarına devredilemedikleri gibi miras yoluyla da intikal etmezler. Mal varlığı haklarının bir bölümü de kişiye bağlı haklardandır. Örneğin aynı haklardan oturma hakkı, TBKM 823. Yararlanma hakkı, TBKM 806. Başkalarına devredilemeyen ve miras yoluyla da intikal etmeyen haklardan bir bölümü de sahibine çok sıkı şekilde bağlıdır. Bu tür haklara kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar denilmektedir. Kişilik hakları bu şekilde kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardır. Bu haklar da hakkın kullanılmasına karar verme yetkisinin başkasına tanınması, yasal temsilci söz konusu olmaz. Örneğin, kişiliği koruyan davalar, TBKM 23, 24, 25, 26, nişanı bozma hakkı, TBKM 120, kişiye sıkı sıkıya bağlı hakların kullanılamamasının adaletsizliğe ve katlanılması güç bir duruma yol açacağı çok istisnai hallerde bu hakkın yasal temsilci aracılığıyla kullanılması da kabul edilmektedir. Örneğin, ayırt etme gücüne haiz olmayan bir kişiye eşi tarafından fena muamelede bulunması halinde o kişinin yasal temsilcisi eşe karşı boşanma davası açabilecektir. Hakkın sıkı sıkıya kişiye bağlı olması, hakkın kullanılmasına ancak hak sahibinin karar verebileceği anlamını taşır. Ancak hak sahibi hakkı kullanmaya karar verdikten sonra, bu hakkın kullanılması için bir irade temsilci aracılık edebilecektir. Evli bir kişi boşanmaya karar verdikten sonra, boşanma davasını açıp yürütmek üzere bir avukatı, irade temsilci, vekil tayin edebilir. Devredilebilen haklara ve devredilemeyen haklara üçer örnek veriniz. Sıra sizde. Amaçlarına göre özel haklar bir kısım haklar kullanılmalarıyla birlikte yeni bir hukuki durum ortaya çıkarırken bir kısım haklar kullanıldıklarında yeni bir hukuki durum yaratmazlar. İşte özel haklar kullanılmalarının yarattığı hukuki etki bakımından amaçlarına göre de bir ayrıma tabi tutularak yenilik doğuran inşai haklar ve alelade haklar, yenilik doğurmayan yalın haklar olarak ikiye ayrılmaktadırlar. Yenilik doğuran haklar yenilik doğuran inşai hak, özel bir hukuki duruma dayanarak hak sahibinin tek taraflı irade açıklaması beyanı ile yeni bir hukuki ilişki kurabilme, mevcut hukuki ilişkiyi değiştirebilme veya ortadan kaldırabilme yetkisini ifade eder. Yenilik doğuran inşai haklar, kural olarak hak sahibi tarafından tek taraflı bir irade açıklamasıyla kullanılır ve bu açıklamanın karşı tarafa ulaşmasıyla da sonuçlarını doğurur. Sözleşmeye taraf olan kişinin veya üçüncü kişinin irade açıklamasına ihtiyaç yoktur. Yenilik doğuran haklar, çoğunlukla tek taraflı bir hukuki işlemle kullanılmakla birlikte, istisnaen dava yoluyla da kullanılırlar. Böyle bir durumda yenilik doğuran haklar, tek taraflı bir irade beyanı ile değil, yenilik doğuran inşai bir mahkeme kararı ile doğar. Örneğin, vasiyetnamenin iptali kararı, evlilik birliğinin iptali kararı, bir derneğin, bir kooperatifin, bir anonim şirketin genel kurulunun aldığı kararın iptaline dair karar, yenilik doğuran hakları üç grupta toplanmaktadır. Kurucu, yaratıcı, yenilik doğuran haklar. Kurucu yenilik doğuran hakkın kullanılması ile yeni bir hukuki ilişki yaratılır. Başka bir ifade ile bir hak kazanılır. Hak sahibi iradesini açıklamak suretiyle yeni bir hukuki ilişkinin doğmasını sağlar. Bir sözleşme kurulurken taraflardan birinin yapmış olduğu öneriyi, icabı, karşı tarafın kabul etmesi, kabul beyanı, kurucu yenilik doğuran haklardandır. Zira, Türk 10.122 hukukun temel kavramları, sıra sizde, alelade haklar, hak sahibinin hakkını kullanmasıyla herhangi bir yeni hukuki ilişki doğurmayan haklardır. Borçlar Kanunu'nun TBK 1. maddesi, sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur hükmünü içermektedir. Yetkisiz temsil halinde temsil olunanın işleme icazet vermesi, TBKM 46/1, bir taşınmazın üçüncü bir kişiye satılması halinde hak sahibine o taşınmazı öncelikle satın alabilme yetkisi veren ön alım, şifa, hakkı, TBK 732, hak sahibine tek taraflı irade beyanı ile bir taşınmazı satın alabilme yetkisi veren alım, iştira, hakkı ile kendisine ait bir taşınmazı bir başkasına devreden kişinin devrettiği bu taşınmazı daha sonra tek taraflı irade beyanı ile geri alabilme yetkisini içeren geri alım vefa hakkı TBKM 736 sahipsiz bir taşınırı malik olmak iradesiyle zilyetliğine geçiren kimse onun maliki olur hükmünü içeren sahipsiz şeylere ihraza ilişkin düzenleme TBKM 767 kurucu yenilik doğan hakların diğer örneklerindendir. Değiştirici yenilik doğuran haklar. Değiştirici yenilik doğuran haklar, tek taraflı irade açıklaması ile mevcut bir hukuki durumun değiştirilmesi sonucunu doğururlar. Örneğin, boşanma davası açmaya hakkı olan eşe tanınan boşanma veya dilerse ayrılık davası açabilme hakkı, TBKM 167. Seçimlik borçlarda borçlu tarafından seçim hakkının kullanılması. TBKM. 87. Satılanın ayıplı çıkması halinde satış bedelinden, simenden indirim yapılmasını isteme hakkı. TBKM. 227. Bozucu yenilik doğuran haklar. Bozucu yenilik doğuran haklar, hak sahibi tarafından kullanılmaları ile mevcut bir hukuki durumu ortadan kaldıran haklardır. Boşanma ayrılık talep etmek. TBKM. 167. Önceki vasiyetname ortadan kaldırılmaksızın yeni bir vasiyetname yapılmak suretiyle önceki tamamlanmamış vasiyetnamenin iptali. TBKM. 544. Kira, hizmet, adi şirket sözleşmelerindeki fesih ihbar hakkı, vekaletten azil ya da istifa hakkı gibi kurucu yenilik doğuran haklar ile bozucu yenilik doğuran haklar arasındaki farkı belirtiniz. Alelade haklar, hak sahibinin hakkını kullanmasıyla herhangi bir yeni hukuki ilişki doğurmayan haklara alelade haklar, yenilik doğurmayan yan haklar denir. Kapsamına ergin olmayan çocuğa, küçüğe öğüt vermek, ihtarda bulunmak, çocuğun mallarını yönetmek, onu temsil etmek haklarının da girdiği sadece anne ve babalara tanınmış olan velayet hakkı, bu tür hakların örneğini oluşturur. Esasen anne ve babanın velayet hakkını kullanmalarıyla yeni bir hukuki durum ortaya çıkmadığı gibi, mevcut hukuki durumda bir değişiklik olmaz yahut mevcut hukuki durum ortadan kalkmaz. Bağımsız olup olmamalarına göre özel haklar, özel haklar elde edilmeleri yönünden başka bir hakka bağlı olup olmamalarına göre bağımsız haklar, asıl haklar ve bağımlı haklar olmak üzere ikiye ayrılırlar. Bağımsız haklar, bağımsız haklar, asıl haklar herhangi bir hakka bağlı olmayan hakları ifade eder. Bu haklar, hak sahibinin doğrudan doğruya sahip olduğu haklar olup, istisna teşkil eden oturma hakkı, intifa hakkı gibi devredilemeyen bağımsız haklar hariç olmak üzere başkalarına devredilebilir. Miras yolu ile de mirasçılarına intikal eder. Örneğin, mülkiyet hakkı, alacak hakkı, fikri haklar. 5. Nite, hukuki ilişkiler ve haklar. 123. Bağımlı haklar. Bağımlı haklar, feri haklar, yan haklar ise bağımsız bir hakka belirli bir bağlılığı olan, asıl hak bulunmaksızın mevcut olmayan hakları ifade etmektedir. Bağımlı haklar, asıl bağımsız hakların amacına ulaşmasına yardımcı olmayı, alacaklının kefile karşı sahip olduğu hak, bu hakları güçlendirmeyi, bu haklara güvence vermeyi, ipotek hakkı ya da o hakların kapsamını genişletmeyi, bir sözleşmede yer alan faiz talepleri amaçlamaktadır. Bağımlı haklar, asıl bağımsız hak herhangi bir nedenle sona ererse, kanundan dolayı son bulmakta. Örneğin, asıl alacak son bulunca alacaklının kefile karşı olan hakkı da sona erer. Asıl hakkın devri halinde, bağımlı haklar da kural olarak asıl hak ile birlikte devredilmektedir. Örneğin, ipotek ile teminat altına alınmış bir alacağın temliki halinde teminat da alacakla birlikte devredilmiş olur. Bağımsız haklar, herhangi bir hakka bağlı olmayan haklardır. Bağımlı haklar ise, bağımsız bir hakka belirli bir bağlılığı olan, asıl hak bulunmaksızın mevcut olmayan haklardır. 124. Hukukun temel kavramları. Özet hak kavramını ifade etmek. Hak kavramı, özel hukuk alanının temel kavramıdır. Hak, hukuk tarafından tanınan, yararlanılması hak sahibinin iradesine bırakılan ve korunmasını isteme hususunda bireyin yetkili sayıldığı menfaatlerdir. Öğretide objektif hukuk, hukukun toplum yaşamını düzenleyen ve devlet gücü ile yerine getirilen, hukuki yaptırımla kuvvetlendirilmiş olan kuralların bütününü ifade eden haline denilmektedir. Objektif hukuk, sadece hukuk sözcüğü ile ifade edilebilir. Öğretide subjektif hukuk, objektif hukukun kişilere sağladığı yetkileri ifade eden kısmıdır. Subjektif hukuk için hak sözcüğü kullanılabilir. Hukukta hak sahibi olan varlıklara kişi, şahıs denir. Her hak daima bir hukuk kuralına dayanır. Hukuk kurallarının düzenlemekte olduğu ilişkiler çok çeşitli ve birbirinden farklıdır. Bu nedenle hukuk kurallarının tanıdığı yetkiler olarak nitelendirilen haklar da özleri itibarıyla birbirinden farklı ve çeşitlidir. Haklar doğdukları hukuk kuralının niteliğine göre kamu hakları ve özel haklar olmak üzere ikiye ayrılır. Kamu haklarını ve türlerini açıklamak, kamu hakları kamu hukukundan doğan, vatandaşların devlete karşı sahip olduğu haklardır. Bu haklara örnek olarak kişisel özgürlükler, seçme hakkı, seçilme hakkı, eğitim ve öğretim hakkı, çalışma hakkı, dilekçe hakkı gibi haklar sayılabilir. Kamu hakları kendi içinde genel nitelikli kamu hakları ve özel nitelikli kamu hakları olmak üzere ikiye ayrılır. Kamu haklarından yararlanabilmek için Türk vatandaşı olma zorunludur. Kamu haklarından yararlanmada vatandaşlar açısından eşitlik mevcut değildir. Genel nitelikli kamu hakları, kamu kuruluşları ile hukuken bir ilişkiye girilmeksizin, genel olarak kişilere verilen hukuki yetkilerdir. Bunlar, kişisel kamu haklan, sosyal ve ekonomik kamu haklan ve siyasal kamu hakları olmak üzere 3 kategoride toplanmaktadır. Kişisel kamu hakları, negatif statü hakları, kişinin maddi ve manevi tüm varlığı ile ilgili bulunan, kişinin devlet tarafından aşılamayacak ve dokunulamayacak özel alanının sınırlarını çizen hak ve hürriyetlerdir. Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı, kişi hürriyeti ve güvenliği, özel hayatın gizliliği ve korunması ve benzeri. Sosyal ve ekonomik kamu hakları, pozitif statü hakları, kişinin toplum hayatı içindeki sosyal ve ekonomik faaliyetleri ile ilgili olan, bireyleri devletten olumlu bir davranış, bir hizmet, bir yardım isteme imkanını tanıyan haklardır. Ailenin korunması ve çocuk hakları, eğitim ve öğretim hakkı, çalışma ve sözleşme hürriyeti, sosyal güvenlik hakkı ve benzeri. Siyasal kamu hakları, aktif statü hakları, kişinin genelde seçim yolu ile devlet yönetimine ve siyasal kuruluşlara katılmasını sağlarlar. Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları ve benzeri. Özel nitelikli kamu hakları, belli kişilerin kamu kuruluşları ile olan ilişkilerini düzenlerler. 5. Ünite, Hukuki İlişkiler ve Haklar 125 A.A.Ç. Özel hakları tanımlayıp, türlerini sınıflandırmak özel haklar, kişiler ile kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen özel hukuk kurallarından doğan haklardır. Medeni haklar olarak da nitelendirilen bu haklara örnek olarak mülkiyet hakkı, sınırlı ayna haklar, alacak hakkı, fikri mülkiyet hakları, kişilik hakları verilebilir. Genellik ilkesi gereği, özel haklardan herkesin yararlanması mümkündür. Özel haklardan yararlanmada vatandaşlar arasında yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve benzeri hususlarda eşitlik ilkesi geçerlidir. Özel haklar mahiyetlerine, niteliklerine, konularına, kullanılmalarına, amaçlarına, bağımsız olup olmamalarına göre türlere ayrılır. Mahiyetlerine, niteliklerine göre özel haklar, mutlak haklar ve nisbi haklar olarak ikiye ayrılır. Mutlak haklar, mallar üzerindeki mutlak haklar ve şahıslar, kişiler üzerindeki mutlak haklar olarak ikiye ayrılır. Mallar üzerindeki mutlak haklar, maddi mallar üzerindeki mutlak haklar ve maddi olmayan mallar üzerindeki haklar olarak ikiye ayrılır. Maddi mallar üzerindeki mutlak haklar, mülkiyet hakkı, sınırlı ayna haklar olarak ikiye ayrılır. Şahıslar, kişiler üzerindeki mutlak haklar ise kendi şahsı üzerindeki mutlak haklar ve başkasının şahsı üzerindeki mutlak haklar haklar olarak ikiye ayrılır. Konularına göre özel haklar, mal varlığı hakları ve kişilik hakları olarak ikiye ayrılır. Kullanılmalarına göre özel haklar, devredilebilen haklar ve devredilemeyen haklar olarak ikiye ayrılır. Amaçlarına göre özel haklar, yenilik doğuran haklar ve alelade haklar olarak ikiye ayrılır. Yenilik doğuran haklar, kurucu yenilik doğuran haklar, değiştirici yenilik doğuran haklar, bozucu yenilik doğuran haklar olarak üçe ayrılır. Bağımsız olup olmamalarına göre özel haklar, bağımlı haklar, bağımsız haklar olarak ikiye ayrılır. 126 Hukukun temel kavramları kendimizi sınayalım. Bir hak kavramı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Hak kavramı, özel hukuk alanının temel kavramıdır. B. Haklar, korunmasını isteme hususunda bireyin yetkili sayıldığı menfaatlerdir. C. Öğretide objektif hukuk için ise hak sözcüğü kullanılmaktadır. De hak kavramı hukuki ilişkinin özünü teşkil etmektedir. Hukuk kurallarının korumadığı bir hareket tarzı, bir menfaat, bahşetmediği bir yetki hak olarak nitelendirilemez. 2. Aşağıdakilerden hangisi kamu haklarından biri değildir? A. Seçme hakkı, B. Dilekçe hakkı, C. Alacak hakkı, D. Eğitim ve öğretim hakkı, E. Çalışma hakkı, S. Aşağıdakilerden hangisi özel haklar arasında yer almaz? A. Mülkiyet hakkı, B. Sınırlı aynı haklar, C. Alacak hakkı, D. Seçilme hakkı, E. Kişilik hakları. 4. Aşağıdaki şıklardan hangisi genel nitelikli kamu hakları ile ilgili doğru bilgi içermez? A. Kamu kuruluşları ile hukuken ilişkiye girilerek, genel olarak kişilere verilen hukuki yetkilerdir. B. Vatandaşların devlete karşı sahip oldukları haklardır. C. Kişilerin toplumla olan ilişkilerini düzenleyen kurallardan doğan haklardan oluştukları için sınır ve kapsamları yönünden henüz oluş halindedirler. D. Anayasanın ikinci kısmında temel haklar ve ödevler başlığı altında düzenlenmişlerdir. E. Kişisel kamu hakları, sosyal ve ekonomik kamu hakları ve siyasal kamu hakları olmak üzere 3 kategoride toplanmaktadır. 5. Kişisel kamu hakları anayasanın ikinci kısmının ikinci bölümünde, kişinin hakları ve ödevleri başlığı altında düzenlenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi kişisel kamu haklarından biri değildir? A. Özel hayatın gizliliği ve korunması, B. Konut dokunulmazlığı, C. Yerleşme ve seyahat hürriyeti, D. Süreli ve süresiz yayın hakkı, E. Çalışma ve sözleşme hürriyeti. 6. Sahibine şahıslar, kişiler ile maddi ve gayri maddi, maddi olmayan bütün mallar üzerinde en geniş yetkileri veren ve hak sahibi tarafından herkese karşı ileri sürülebilen haklar aşağıdakilerden hangisidir? A. Kişisel haklar, B. Mülkiyet hakkı, C. Özel nitelikli haklar, D. Bağımsız haklar, E. Alelade haklar. 7. Sınırlı aynı haklar, hak sahibine aşağıdaki yetkilerden hangisini vermez? A. Kullanma hakkı, B. Yararlanma hakkı, C. İrtifak hakkı, D. Yok etme hakkı, E. İpotek tesis etme hakkı, S. Aşağıdakilerden hangisi kişilik, kişi varlığı, hakları ile ilgili yanlış bir ifadedir? A. Kişilerin değerleri para ile ölçülemeyen, paraya çevrilemeyen ancak başkalarına devredilebilen haklarıdır. B. Sahibi için sadece manevi bir değer ifade eden haklardır. C. Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardır. D. Kişilerin özgürlüklerine karşı saldırıda bulunmaktan kaçınmalarını herkesten isteme hakkı kişilik hakları arasında yer alır. Gerçek kişiler gibi tüzel kişiler de nitelikleriyle bağdaştığı ölçüde kişilik haklarına sahiptirler. 5. Ünite, Hukuki İlişkiler ve Haklar 127 Yaşamın İçinden 9. Aşağıdakilerden hangisi, yenilik doğuran haklar ile ilgili doğru bir ifadedir? A. Bir sözleşme kurulurken taraflardan birinin yapmış olduğu öneriyi, icabı, karşı tarafın kabul etmesi, kabul beyanı, değiştirici yenilik doğuran haklardandır. B. Bir taşınmazın üçüncü bir kişiye satılması halinde hak sahibine o taşınmazı öncelikle satın alabilme yetkisi veren ön alım, şifa, hakkı, kurucu yenilik doğuran haklardandır. C. Kendisine ait bir taşınmazı bir başkasına devreden kişinin devrettiği bu taşınmazı daha sonra tek taraflı irade beyanı ile geri alabilme yetkisini içeren geri alım, vefa, hakkı, bozucu yenilik doğuran haklardandır. D. Satılanın ayıplı çıkması halinde satış bedelinden, semenden, indirim yapılmasını isteme hakkı, bozucu yenilik doğuran haklardandır. E. Boşanma ayrılık talep etmek, değiştirici yenilik doğuran haklardandır. 10. Bağımsız olup olmamalarına göre özel haklar ayrıma tabi tutulduğunda, aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Alacaklının kefile karşı sahip olduğu hak, bağımlı haklardandır. B. İpotek hakkı, bağımlı haklardandır. C. Bir sözleşmede yer alan faiz talepleri bağımsız haklardandır. D. Mülkiyet hakkı bağımsız haklardandır. E. Alacak hakkı bağımsız haklardandır. 14. Hukuk Dairesi 2005/7801E 2005/9502K Geçit Hakkı Kurulması 5663 S Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nda Madde 1 Davacı tarafından davalı aleyhine 28.03.2005 gününde verilen dilekçe ile geçit hakkı tesisi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda davanın kabulüne dair verilen 8 Haziran 2005 günü hükmü Yargıtay'ca incelenmesi davalı tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü. Dava, Türk Medeni Kanunu'nun 747, önceki Medeni Kanunu'nun 671 maddesine dayanılarak açılmış geçit hakkı kurulması istemine ilişkindir. Ülkemizde arazi düzenlenmesinin sağlıklı bir yapıya kavuşmamış olması ve her taşınmazın yol ihtiyacına cevap verilmemesi geçit davalarının nedenidir. Geçit hakkı verilmesiyle genel yola bağlantısı olmayan veya yolu bulunsa bile bu yol ile ihtiyacı karşılanamayan taşınmazın genel yolla kesintisiz bağlantısı sağlanır. Uygulama ve doktrinde genellikle bunlardan ilkine mutlak geçit ihtiyaç veya geçit yoksunluğu, ikincisine de nispi geçit ihtiyacı ya da geçit yetersizliği denilmektedir. Geçit hakkı verilmesine ilişkin davalarda bu hak taşınmaz lehve aleyhine kurulacağından lehve aleyhine geçit istenen taşınmaz maliklerinin tamamının davada yer alması zorunludur. Ancak, yararına geçit istenen taşınmaz müşterek mülkiyete konu ise dava paydaşlardan biri veya birkaçı tarafından açılabilir. Geçit ihtiyacı olan kişi davasını öncelikle taşınmazların mülkiyet ve yol durumuna göre en uygun taşınmaz malikine karşı ve daha sonra bundan en az zarar görecek olana yöneltmelidir. Mahkemece uygun geçit yeri saptanırken öncelikle taraf yararlarının gözetilmesi gerekir. Zira geçit hakkı taşınmaz mülkiyetini sınırlayan bir irtifak hakkı olmakla birlikte özünü komşuluk hukukundan alır. Bunun doğal sonucu olarak yol saptanırken komşuluk hukuku ilkeleri gözetilmelidir. Geçit gereksiniminin nedeni, taşınmazın niteliği ile bu gereksinimin nasıl ve hangi araçlarla karşılanacağı davacının sübjektif arzularına göre değil objektif esaslara uygun belirlenmeli. Taşınmaz mülkiyetinin sınırlandırılması konusunda genel bir ilke olan fedakarlığın denkleştirilmesi prensibi dikkatten kaçırılmamalıdır. 128. Hukukun temel kavramları uygun güzergah saptanırken, aleyhine geçit kurulan taşınmazın kullanım bütünlüğü bozulmamalıdır. Taşınmazın kullanım bütünlüğünün bozulmasının zorunlu olduğu hallerde bu husus gerekçelendirilerek geçit hakkı tesisi edilmelidir. Yararına geçit kurulacak taşınmazın tapuda kayıtlı niteliği ve kullanım amacı nazara alınarak, özellikle tarım alanların nihayet bir tarım aracının geçeceği genişlikte emsaline göre 2,53 metre geçit hakkı tesisine karar vermek gerekir. Bu miktarı aşan bir yol verilecekse bunun gerekçesi kararda dayanakları ile birlikte gösterilmelidir. Saptanan geçit nedeniyle yükümlü taşınmaz malikine ödenmesi gereken bedel taşınmazın niteliğine uygun atanacak bilirkişiler aracılığı ile objektif kriterler esas alınarak belirlenmelidir. Saptanacak bedel hükümden önce depo ettirilmeli. Şayet dava tarihi ile hüküm tarihi arasında taşınmazın değerinde önemli derecede değişim yaratabilecek uzunca bir süre geçmiş ve bu sürede de geçit için öngörülen bedel davanın daha başında belirlenmişse, bu bedelin ödenmesine karar verilmesi halinde, mülkiyet hakkı kısıtlanan taşınmaz malikinin mağduriyetine neden olunacağı durumlarda hakkın kötüye kullanılması sonucunu doğuracak davranışları önlemek için hüküm tarihine yakın yeni bir değer tespiti yapılmalıdır. Kurulan geçit hakkının Medeni Kanunun 748/3 maddesi uyarınca tapu siciline kaydı da gereklidir. Geçit hakkı kurulmasına ilişkin davalarda davanın niteliği gereği yargılama giderleri davacı üzerinde bırakılmalıdır. Bu ilkeler ışığında somut olaya bakıldığında, davacıya ait 888 parselin genel yola bağlantısının bulunmadığı sabittir. Bu nedenle davalıya ait 886, 996 ve 887 parsellerden genel yola ulaşmak istemiştir. Davalı, mahkeme huzurunda ve vermiş olduğu dilekçelerle taşınmazlarının güneyinden davacıya geçit hakkı vereceğini kabul etmiştir. Mahallinde yapılan keşif sonucu verilen raporlarda çeşitli alternatifler değerlendirilmiş. En uygun alternatifin 16 Mayıs 2005 tarihli kadastro teknisyeni Ayhan tarafından çizilen krokide davalı taşınmazlarının kuzeyinden geçen yeşil renkli boyalı güzergah olduğu kabul edilmiştir. Davalı ise en uygun yerin taşınmazlarının güneyinde bulunan krokide sarı renkle gösterilen güzergah olduğunu, buradan verilecek geçit hakkını kabul ettiğini, kuzeydeki geçidin taşınmazını sulamasına engel olacağını savunmuştur. Kuzeydeki alternatifin güneydekine geçit bedeli dışında üstünlüğü yoktur. Davalı kendi taşınmazlarının güneyinden geçit hakkı kurulmasını kabul etmekle fedakarlıkta bulunmaktadır. Buna karşı davacının daha fazla geçit bedeli ödemesi fedakarlığın denkleştirilmesi ilkesine uygun olacaktır. Mahkemece, yukarıda açıklanan ilkeler uyarınca tarafların istekleri göz önünde tutularak geçidin davalı taşınmazlarının güneyinde, krokide sarı renkle gösterilen yerden kurulması gerektiği düşünülmeden ve belirlenen geçit bedeli de hükümden önce depo ettirilmeden yazılı gerekçe ile krokide kuzeydeki yeşil renkli yerden geçit kurulmasına karar verilmesi doğru görülmemiş ve hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir. Sonuç: yukarıda açıklanan nedenlerle davalının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün bozulmasına, peşin yatırılan temyiz harcının istek halinde yatırana iadesine 24 Ekim 2005 tarihinde oy birliği ile karar verildi. Kaynak: http://emsal.yargitay.gov.tr/17. Ayrımın sonu.